Ayrım 22, Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 275. Biraz zaman almıştı. Lise anılarımı didik didik etmek zorunda kalmıştık ki bu benim için hayli zor olmuştu. Biliyorum ki bazı insanlar 4 yaşındayken sahip oldukları kedinin adını bile hiç duraksamadan söyleyebilir. Ama ben o insanlardan değilim. Geçmişi kolay kolay hatırlayamam. Ne iyi ne de kötü şeyler kalmıştır hafızamda. Ne 20 yıl ne de 20 gün öncesi vardır. Eğer hafıza bir kas kütlesi ise hiç şüphe yok ki benimki sürekli olarak kullanılmamaktan körelmiş olmalı. Tabii bir de dedektif oğunun beni sinir edişi vardı. Sorularını soruş tarzı da cevaplarımı beklerkenki hali de sanki benim zaten bir şeyler sakladığıma inandığını gösterir gibiydi. Kendimi hem suçlu hissediyor hem de vicdan azabı çekiyordum. Belli ki umutlarını boşa çıkarmıştım, onu yarı yolda bırakmıştım. Daha hızlı hatırlamalı, daha iyi cevaplar vermeli, her şeyi itiraf etmeliydim. Yeri geliyor iyi, yeri geliyor kötü polisi oynuyordu. İki dedektif de benimle birer uzman olarak kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. Ama karşılarında duran sadece oldukça bitkin ve giderek kafası daha da karışan, dürüstçe çocukluğunu hatırlayamayan bir şahitti o kadar. En sonunda Google'da okuduğum liseyi aratmaya karar verdik ve okulun sitesinde geçmiş yıllara ait yıllıkların dijital kopyalarını bulduk. Birazcık çabayla üçümüzün etrafında gezinen bazı kızları teşhis edebilmiştim. Kızların kimisi Randy'nin, kimisi Jackie'nin arkadaşıydı. Hiçbiri benim arkadaşım değildi. Benim yer aldığım Nordic kayak takımının resmine baktığımızda bile resimdeki çoğu kızı da isimlerini de hatırlayamamıştım. Benim tek dünyam gerçek anlamda yalnızca Randy ve Jackie'ydi. Onlar olmadığında zaman benim için duruyor, yeniden bir araya geldiğimizde ise dünya kaldığı yerden dönmeye devam ediyordu. Acaba Jackie ve Randy de benim için aynı şeyi söylerler miydi diye merak ettim. Acaba gerçekten tüm hafta sonlarını teyzemin pansiyonunda geçirmekten memnunlar mıydı? Söylemeyi unuttuğum bir şeyi söylemek için gecenin 10'unda aradığımda acaba o telefonu merakla mı açıyorlardı? Belki de grubu bir arada tuttuğum falan yoktu. Ben belki de sadece boyunlarındaki bir prangaydım o kadar. Belki de 18 yaşına bastığımızda bu yüzden dağılıp gitmiştik. Kim bilir belki de en sonunda benden kurtuldukları için mutlu bile olmuşlardı. Dedektifler söylediğim isimleri ve bilgileri bir köşeye not ettiler. Randy hakkında kişisel, Jackie için ise sadece en iyi arkadaşının bileceği tarzda bilgiler duymak istiyorlardı. Lakaplar, en sevdikleri sözler, şarkılar, filmler, televizyon programları, çocukken besledikleri hayvanlar. Bu soruların tümüne cevap verebilirdim. Kendi kendimi bunun bir anlamı olduğuna iknaya çalışıyordum. Ben sadece arkadaşlarımı sevmemiş, aynı zamanda onları yakından tanımıştım da, onları dinlemiş, anlamış ve önemsemiştim. Jackie ve Randy, dün gibi hatırlıyordum. Ne var ki bu neşeli halim dedektiflerin benim çocukluk ilişkilerimi didik didik etmelerine geldiğinde bıçak gibi kesilmişti. Kendimi giderek daha da boş hissetmeye başlamıştım. Sanki Randy, Jackie, Charlie dönemi hayatımın en güzel günleri değil de annesinin yıkıcı sevgisinin yerine yenisini arayan sevgiye aç bir kızın çırpınışları gibi görünmüştü gözüme. Dedektifler kendi aralarında konuşmuşlar, notlar almışlar, sorular sormuşlar, daha çok internet sayfası açıp, daha çok Facebook ve Google araştırması yapmışlardı. Oturmaktan sıkılıp ayağa kalktım ve ofisi turlamaya başladım. Dedektif D.D. Warren bugüne dek aldığı sertifikaları çerçeveletip duvara asmıştı. Suç adaleti konusunda çok iyi olduğu, ateşli silah ve adli tıp kurslarında da sayısız başarı elde ettiği ortadaydı. Çerçeveler biraz yamuk duruyordu. Bu nedenle dayanamayıp düzelttim. Aynı zamanda tozlanmışlardı da. Elime kağıt bir mendil alıp sildim onları. Tek ihtiyacım bir Windex parlatıcıydı. Düşünmeden acaba var mıdır diye sormak için arkama döndüğümde her iki dedektifin de hayretle beni izlediğini gördüm. Dedektifler gözlerini kah çerçevelerden bana, kah benden çerçevelere çeviriyorlardı. Dedektif Warren, düzen hastası falan mısın diye sordu. Sadece çok gergin olduğumda. Ne sıklıkla gergin oluyorsun? Son bir senenin her günü öyleydim. Dedektifler birbirlerine birer bakış fırlattılar. Dedektif Warren sözüne devam ederek, devlet okulunda okudun değil mi diye sordu. Evet, kimin el yazısı daha güzeldi, senin mi, Jackie'nin mi yoksa Randy'nin mi? Bilmiyorum, Randy'nin i harflerinin üzerine nokta yapmak yerine kalp çizmek gibi bir alışkanlığı vardı, bu sayılır mı? Peki, kim daha okunaklı yazıyordu? Benimki muhtemelen o açıdan daha iyiydi. Omuzlarımı silktim. Bunun sebebi de Randy'nin bitişik el yazısını tercih etmesi, Jackie'nin yazısının da kargacık burgacık oluşuydu bence. Onunla sınıfta birbirimize not bile yazamazdık. Çünkü onun notları hiç okunamazdı. Dee doktor gibi yazıyordu o halde dedi. Kesinlikle. Dee aniden görevin olmadığı zamanlarda polis telsizlerini dinler misin diye sordu. Konunun birden değişmesi kafamı karıştırmıştı. Ne? Bazen? Neden? Sadece düşünüyordum da senin sahip olduğun gibi bir işte insan şehrin nabzını tutmak isteyebilir. Ve polis merkezinde çalışan bir acil komuta merkezi santral memuru olarak duyman gereken, bilmen gereken şeyler olabilir. Dedektif o, sen santral memuru musun diyerek şaşkınlıkla araya girdi. En sonunda benden etkilenmiş gibi duruyordu. Sanki beni yeniden değerlendirmeye almış gibi tepeden tırnağa süzdü. Zor iş. Benim de bir arkadaşım aynı işi yapıyor. Dediğine göre en zoru çocuklardan gelen çağrılarmış. Dışarıda öyle fena şeyler oluyor ki ve senin elinden hiçbir şey gelmiyor. Doğru. Konuşmaya devam ederek bu seni de deli etmiyor mu diye sordu. Çünkü ben cinsel suçlar dedektifiyim ve bu gerçek beni çok öfkelendiriyor. Yani dışarıda elini kolunu sallayarak gezen öyle çok sapık var ki adamların yaptıkları yanına kar kalıyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bazı çocuklar yardım bile isteyemeyecek kadar korkmuş oluyorlar. İsteseler de bu kez sistem onları bir mengene gibi sıkmaya başlıyor. Bu durumdan nefret ediyor olmalısın. Öyle bir telefon aldıktan sonra memur gidip adamı tutuklasa bile çocuğun başına çoktan kötü bir şey geldiğini bilmek çok kötü. Bu işler hep böyle. Bu işe şahsi duyguları karıştırmamak gerek dedim. Farkında olmadan her ikisinden de bir adım uzaklaşmıştım. Acaba onlar da bu gerçeği fark etmişler midir diye merak etmeden duramadım. Anlaşılan fark etmişlerdi. Anladım ki onlar kötü polis rolünü oynarken her ne kadar sinir olsam da iyi polis rolünü oynadıklarında da korkuyor ve oradan kaçmamak için kendimi zor tutuyordum. Dee lafı uzatmadan bilgisayar ekranını ve önünde yığınla duran dosyaları işaret ederek ''Bak dedi çok kısa bir zaman içinde tüm bu bilgileri kontrol etmek zorundayız. Neden sen de bize yardımcı olup hatırladığın diğer isimleri sonrasında araştırmamız için bir yerlere yazmıyorsun?'' Sonrasında istersen gidebilirsin. Eğer soracak başka sorularımız olursa sana yeniden ulaşırız. Bana bir kağıt ve bir kalem uzattı. Sonra da bir yığın dosyayı gri dosya dolabının üzerinden alarak kullanmam için yer açtı. İşte hazır. İsimleri yazarken anne babanın ve teyzenin de adını yaz lütfen. Anne ve babamı neden yazıyorum? Geçmişine bakmamız için. Annem öldü, babam da hayatımda değil zaten. Bunun konuyla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. İyi dedektif bu konuda peşimi kolay kolay bırakacağı benzemiyordu. Sen sana yardım etmem için gelmedin mi? Sadece baktım ona. Seni ilk gördüğümde cinayet mahallinin hemen önündeydin diyerek devam etti. Bu kez sizinle meydan okuyan bir tını vardı. Bana oraya geldiğini çünkü beni Google'da bulduğunu söyledin. Ama şimdi düşününce aslında senin bana yaklaşmadığını görüyordum. Sen kaçıyordun, seni ben buldum. Sana yaklaşmayacaktım. Ama dedin ki, ben sadece seni görmek istedim. Yoksa benim amacım, elimi ofiste şöyle bir salladım. Ben tüm bunların olmasını hiç istemedim. Sen sadece benim için bir önlemdin. Sana bir mektup yazacak ve kendi dosyamla ilgili detayları verecektim. O sayede eğer ayın 21'inde sağ kalmayı beceremezsem, senin için ayın 22'sinde beni öldüren adamı yakalamak daha kolay olacaktı. Teyzem için adaleti sağlamış, Randy ve Jackie'nin ailelerinin içini ferahlatmış olacaktın. Seni kendim için aramıyordum, seni onlar için arıyordum. Dee gözlerini kıstı sert bir ifadeyle, İki arkadaşın cinayete kurban gitti dedi ve sen üçüncü kurban olacağını düşünüyorsun, öyle değil mi?
Evet.
Bu yüzden evini, tanıdığın tüm o insanları ardında bıraktın. Üzerinde hiçbir telefon ya da alet olmadan koskoca bir şehrin göbeğinde yaşıyorsun. Bilgisayarın, e-posta adresin, izini takip etmelerini sağlayacak internet bağlantın bile yok. Ama ismin hala aynı.
Başımı yukarı kaldırdım. Her şeyi değiştiremezdim.
Antrenman yapıyor, boks çalışıyor, koşuyor, atış dersleri alıyorsun. Katile karşı son duruşun için hazırlanıyorsun. Ama yine de köpeğini gönderiyorsun.
Evet.
Belki beni araştırdın ama ayın 21'inden önce benimle tanışıp yardım istemek gibi bir niyetin yoktu. Senin sırtında bir hedef tahtası olduğu halde kendi mesai arkadaşlarından bile yardım talep etmeyen biri olduğundan bahsetmiyorum bile. Cevap vermemiş, sadece çelik mavisi bakışlarına aynı sertlikle karşılık vermiştim. En sonunda çıkışarak, ''Seni anlayamıyorum Charlie'in'' dedi. ''21'inde hayatta mı kalmak istiyorsun, yoksa ölmeye mi çalışıyorsun?''
''Ölmek istemiyorum.''
''Peki yaşamak istiyor musun?'' Sessiz kalmıştım. Didi'nin gözleri ellerimdeki beyaz yara izlerine kaymıştı ve o izlerde gizlediğim cevabı okuyabildiğini anlıyordum. Bu sabah Tess yetişkinlerin değiştiğini, çocukların büyüdüğünü söylemişti. Ne var ki hayatta bazı şeyleri değiştirmek çok zordu. Mesela annesi parmak uçlarını ütüyle yakarken öylece duran ya da annesinin yumruk atmayı öğrettiği küçük kız nasıl değişirdi? Ya da sırf annesi istiyor diye ampul kırıkları yiyip annesinin silah kullanmayı öğrettiği bu kız büyüyebilir miydi? Artık ilerlemek istiyordum. Şüphesiz ki bazı günler diğerlerinden daha iyiydi. Ama en sonunda karşı koyduğum gün sayısı 363 ise bir kurban olarak olayların içinde yer aldığım gün sayısı çok daha fazlaydı. Annesi ne isterse yapan küçük bir kurbandım. Çünkü bu sevginin bedeliydi. Bu küçük kız hep azla yetinmiş, hep zor sevmiş ve her zaman çok kaybetmişti. Dedektif Warren önümdeki boş kağıdı göstererek "İsimler lütfen" dedi. Acele etmedim çünkü ellerim delicesine titriyordu. Her harfi özenle yazdım. Neticenin düzgün ve okunabilir olmasını istiyordum. Kağıda içgüdülerime dayanarak iki isim yazdım. İçimden öyle gelmişti. Son bir kez daha yazdığım harflere dikkatle baktım. Sonra da kağıdı uzattım. Köpeğimi aldım, silahımı aldım. Perşembe günü saat 15. Geriye doğru hızla akan son 53 saat. Tulip ile birlikte karla kaplı şehrin ıssızlığına doğru yol aldık. 22. Bölüm. Dedektif O, Charlie'nin cinayet masası biriminden çıkana kadar beklemişti. Sonra hızla Didi'nin ofisine dönüp kapıyı kapattı ve kendini hemen Didi'nin karşısındaki sandalyeye attı. Duruma inanamadı, her halinden belli olarak gerçekten bu kadar şanslı olabilir miyiz diye sordu. Yani bana mı öyle geliyor, yoksa Charlie'in Grant gerçekten aradığımız katil imajına tıpatıp uyuyor mu? Didi kaşlarını çatarak şans mı bilmiyorum diye mırıldandı. Unutma, onu ilk kez ikinci cinayetin olay yeri civarında gördüm. Onu gördüğümde bana kendi davasına bakmam için beni uzaktan görmeye geldiğini söylemişti. Ama belki de bunu o an düşündü. Henüz incelenmekte olan bir cinayet mahallinin etrafında gezindiği konusunda dikkatimi dağıtmak için kendi hikayesini uydurdu.
Peki elleri ve boğazındaki morluklara ne diyeceksin? Sanki saldırıya uğramış gibi.
Antrenmanda olduğunu söyledi.
Yani ayın 21'inde gerçekten de birilerinin saldırısına uğrayacağına mı inanıyor?
Randy Benke ve Jackie Knowles gerçekten de uğradılar ve öldüler. Dedektif O bir an durdu ve gözlerini kocaman açtı. Motivasyon. Bir düşünsene. Charlie'in polis merkezinde bir santral memuru. Bir sürü aramaya cevap veriyor. O çocukların seslerini dinliyor. Belki de o çocuklara yardımcı olmak istiyor. Ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Bu arada da boks yapıyor, atış talimleri yapıyor. Becerilerini geliştiriyor.
Ve daha da önemlisi kendi ölümü için gün sayıyor. Yani bu durumda kaybedecek neyi var ki?
Didi diğer dedektifi dikkatle süzerek öylece kaldı. Charlie'in kalan sınırlı zamanında bir şeyler yapmaya kararlı, çocukluğunda istismara uğramış biri olarak geçmişteki bazı hataları düzeltme ihtiyacı hissediyor. O devam ederek, diğer çocukları kurtarmak istiyor dedi. Kendisi için o yaşta başkasının yapmasını umduğu şeyi şimdi kendisi diğer çocuklar için yapıyor. O sevgili anneciğinin insülinle ona işkence ettiği yaşların acısını alıyor. İnsülin mi? Ah, baktığım bir diğer dosya, şeytani bir üvey baba vakası, adam şeker hastası, iki güzel üvey kızına da insülin enjekte ediyor. Çocukların kan şekerleri yerle bir oluyor ve neredeyse komalık oluyorlar. Adam yapmak istediği pisliği yapıp sonra da kan şekerlerini yeniden yükseltmek için çocukların ağzına şişe şişe şeker boşaltıyor. Bu tekniği rayına oturttuktan sonra da o şişeleri tezgahın üzerine sıralayıp çocuklardan ağızlarını sıkı tutmalarını istiyor. Didi gözlerini oğudan alamadan gerçekten berbat bir işim var dedi. Dedektif tüm ciddiyetiyle hayır dedi, berbat olan vakalar. Benim işim o lanet babayı 20 yıl kodese sokup o iki küçük kızın canının bir daha yanmayacağını garanti altına aldığımda mükemmel bir iş. Ki sanıyorum bu durumda sen de dahil herkes bana hak verecektir. Etkileyici. Neyse, elimizdeki vakaya dönecek olursak. Motivasyon, yöntem, fırsat. Evet, tüm bunlar göz önüne alındığında Charlie Grant aradığımız katil gibi görünüyor. Didi elinde tuttu, kağıt parçasına bakıp yeniden açtı ve O'ya uzattı. Ne var ki el yazısının birebir uyduğunu söyleyemem. O ona hak vererek, bu yazının altı dümdüz değil dedi ama yine de yazıyı ikimizin gözü önünde yazmak zorunda kaldı. Kız hiç de aptal biri değil, eğer diğer notları yazan da oysa bunun onlara benzememesi için çabalayacağı gayet ortada. Burada normal yazı kullanmış, notlardaki gibi el yazısı değil ama harflere bakacak olursan harfler gayet özenli, dikkatle yazılmış. Didi masasının üzerindeki bir kağıt yığınına döndü. Elinde olmadan saatine bakıp hala yapmak zorunda olduğu onca işi ve birkaç saate kadar uçakları inecek anne ve babasını düşündü. Kağıt yığınını aradığını buluncaya dek karıştırdı ve her iki cinayette de bırakılan notların fotokopilerini buldu. Günü geldiğinde herkes ölecek, cesur ol. Kopyaları alıp mavi gri halının üzerine Charlie'nin en son yazdığı notun her iki tarafına yerleştirdi. O Rosalind Grant diyerek kağıdı okudu. Carter Grant, kim bunlar? Didi Charlie'nin Rosalind Carter Grant diyerek Charlie'nin adının tamamını okudu. Belki de ortadaki iki ismi anne ve babasının hatırası olarak kullanıyordur. Bize anne ve babasının isimlerini vereceğini sanmıyordum. Cazibemden etkilenmiş olmalı. Bir süre sonra dedektif o, şu N harfine bak dedi. El yazısıyla yazılmış notta günü kelimesindeki haliyle Charlie'nin normal yazıyla yazdığı Grant kelimesindeki hali çok benzemiyor mu? Bana öyle geldi. Didi omuzlarını silkti. Sadece bir N gibi duruyor. Harfin tepesi geniş ve yuvarlak, harfin sol ve sağ tarafındaki çizgiler kusursuz ölçüde birbirlerine paralel. Sen de bir N yaz bakalım. Harfin tepesinin ne kadar yuvarlak olduğuna, çizgilerin birbirine ne kadar paralel olduğuna bir bakalım. Didi laf olsun diye denemeye karar verdi. Önce el yazısıyla ardından da düz yazıyla denedi. Her ikisinde de N harfi korkunç görünüyordu. Tıpkı ters dönmüş V harfi gibiydi. Ne tepesi yuvarlak ne de çizgileri birbirine paraleldi. Sadece ufacık, kargacık, burgacık bir karalamaydı o kadar. "Au, doktor gibi yazıyorsun," dedi. Didi hiç beklemeden, "Benim ailemde bu bir iltifattır," dedi ve saatine bir kez daha göz attı. "Pekala, Charlie'nin N harfi notta yazana benimkinden çok daha fazla benziyor. Ama keşke bu kadarı onu tutuklamamız için yeterli olabilseydi." El yazısı uzmanından bir analiz raporu yazmasını isteyebilirsin. Bunu mahkemece kabul edilebilir bir delil olmadığını daha önceden söylemişti. Çünkü dediğine göre grafoloji sahte bir bilim. Bu grafoloji değil ki, mektubu yazanın anal tutucu kişilik olup olmadığını belirlemek grafoloji. Bu düpedüz el yazısının adli incelemesi. Burada sadece A mektubunu yazan kişiyle B mektubunu yazan kişinin aynı kişi olup olmadığı belirlenecek.
Bunun için elimizde çok daha fazla yazı örneği olmalı dedi Didi. Ama yine de Charlie'nin yazdığı isimlerin bir kopyasını alacağım ve ona göstereceğim. Ne var ki bunu yapması birkaç gün sürebilir. Bu arada bizim de daha somut deliller aramamız lazım.
Dumanı tüten bir silah gibi mesela.
Ve işin komik tarafı ona az önce geri verdiğimiz bir silah.
Ne?
22'lik tabancası. Az önce aşağıda muhafaza kısmındaydı. Ciddi misin?
Ciddiyim. Ama muhtemel bir sebep olmadan balistik inceleme isteyemezdik. Şu anayasal haklar işimizi ne kadar zorlaştırıyor.
Didi kaşlarını çatarak elindeki notlara bakmaya devam etti. Rosalind Grant, Carter Grant, Charlene Rosalind Carter Grant. Neden bu isimler? Charlene ne anlatmak istiyor acaba?
Onu seviyorum dedi Didi. Kimin aklına gelirdi ama kızdan gerçekten hoşlandım. Ve onu cinayetten tutuklama fikri hiç hoşuma gitmiyor.
Dedektif o arkasına yaslanıp ellerini önünde birbirine kavuşturdu. Dosyayı devretmek ister misin? İstersen ben devralabilirim.
Didi neredeyse bir kahkaha patlatacaktı.
Ne, seni cinsel suçlar masasında yeteri kadar meşgul edemiyorlar galiba. Önce dosyaya girmek istedin, şimdi de devralmak istiyorsun.
Ben sorumluluklarımı ciddiye alırım.
Ben yan mı çiziyorum yani?
Şey, senin artık başka sorumlulukların da var.
Bu çalışan bir anne olduğumu söylemenin daha politik bir yolu mu?
Hayatın gerçeği diyelim. Bebeği kucaklaman gerekiyorsa kucaklayacaksın.
O halde ben de sana bir hayat gerçeği söyleyeyim. Bu işin sırrı çok çalışmakta değil, aklını kullanmakta.
Bu da senin kadar deneyimli olmadığımı söylemenin daha politik bir yolu mu?
Evet. Dedektif o cevap vermek için ağzını açtıysa da ardından kapadı.
Etkileyici dedi en sonunda.
Didi gözlerini duvardaki saatten almaya çalışıp kendini beğenmiş yeni partnerine dikti. Pekala baştan alalım. Charlene Rosalind Carter Grant, muhtemelen ikinci kurban, Stephen Laurent'ın nerede yaşadığını biliyor. Çünkü onu o civarda buldum. Üzerinde ruhsatlı bir 22'liği var ki bu da cinayette kullanılan kurşunlarla aynı kalibrede olduğunu gösteriyor. Kaldı ki hedefi 15 metreden tam 12'den vurduğunu kendi ağzıyla söyledi.
O devam ederek fiziken formda dedi. Üstelik de ufak tefek göz korkudan cinsten değil. Eğer bir pedofil ona kapısını açarsa aklına en kötüsünü getirmeyecektir.
Didi lafı alarak oldukça da genç dedi. Neredeyse bir çocuk gibi görünüyor. Bu da o sapıkların kapıyı yüzüne kapatmaması için başka bir neden.
Polis acil komuta merkezindeki işi sayesinde pedofilleri araştırma şansı var. Hatta belki de isimlerini tarayıcıda ya da gelen acil çağrılarında duymuş olabilir.
Tabii polisin veri tabanına girerek cinsel suçlar listesine de ulaşmış olabilir.
Didi dedektif O'ya katılarak bilgiye ulaşması zor olmamıştır dedi.
Grafoloji uzmanının çizdiği profili de göz önüne alacak olursak,
parçalar birbirini tutuyor.
Aşırı detaycı anal tutucu kişilik belirtileri de gösteriyor.
Ama duvardaki resimlerimi düzeltmesini takdir ettim.
Kesinlikle bir kontrol delisi. Saçına ne diyeceksin? Sadece at kuyruğu yapmakla kalmamış, sımsıkı da bağlamış ki tek bir tel bile dışarı çıkmasın.
Saç konusunda ne kadar kontrollüyse kıyafetleri konusunda bir o kadar umursamaz. Birkaç beden büyük ve çuval gibi. Belki bu da olduğundan daha büyük ve sert görünmek için kullandığı bir yöntemdir.
Oo, ama mavi gözleri çok güzel diyerek yorumda bulundu. Saçlarını açıp üzerine daha iyi bir şeyler giydiğinde pek çok erkek pedofil olsun ya da olmasın düşünmeden kapısını ona açacaktır.
Didi peki köpek yavrusunu bırakır mıydı diye sordu.
Anlamadım. Stephen Laurent'ın evinde katil ardında yavru bir köpek bıraktı. Şüpheli bir sapığı öldürmek bir yere kadar ama suçsuz bir köpek yavrusunu aç susuz terk etmeyi becerebilir miydi?
Bir sokak köpeğini sahiplenmiş oluşuna bakarsak Charlie'nin köpeklere zaafı var. Bu yüzden köpeği ardında bırakabilir miydi?
Önceden hesaplanmış bir kumar bu. Olasılıksa kurbanın cesedinin beklenenden kısa sürede bulunup köpeğin kurtarılması...
Mümkün dedi Didi ama yine de bu detay kafasını kurcalıyordu. Diğer fikirler kadar sıcak gelmemişti ona.
O sözlerine devam ederek, Charlie'in de çocukken istismara uğramış dedi. Bu nedenle kurbanları tanımakta zorlanmıyor.
Didi araya girerek aynı zamanda giderek kendini daha aciz hissediyor dedi. İki yakın arkadaşı öldürüldü. Polis kesin bulgulara ulaşamadı ve üçüncü kurbanın kendisi olacağına inanıyor. Kendince hazırlanmaya çalışıyor ama aslında genel itibariyle sadece bekliyor. Birisi onu öldürmek üzere ve bu konuda elinden hiçbir şey gelmiyor.
Ama pedofillere saldırmak kendini güçlü hissetmesini sağlıyor. Çünkü kontrolü ele geçirmiş oluyor. Hükmetmeye başlayarak yanlışları düzeltiyor.
Eminim ki tetiği çektiğinde hissettikleri Xanax içtiğinde yatışan sinirlerinden çok daha iyi geliyordur.
Oh tabii, eğer arkadaşlarını öldüren o değilse dedi.
Olabilir.
Oh, Didi'yi dikkatle süzdü ama sen buna ihtimal vermiyorsun.
Didi omuzlarını silkip aslında daha çok bir içgüdü olan fikirlerini anlatmaya çalıştı. Bu sabah eski bir profil uzmanından duyduğum kadarıyla iki cinayet kapsamlı bir analiz için yeterli veri sunmuyor. Charlie'nin gerçekten bir hedef mi olduğunu yoksa ayın 21'inde yeni bir cinayetin mi işleneceğini kim bilebilir? Ama ben Charlie'nin buna inandığına inanıyorum. Parmaklarındaki ve boynundaki morluklar beni ikna ediyor. Kız o kadar çok çalışıyor. Ona saldırılmasına, yumruklanmasına, boğulmaya çalışılmasına ses çıkarmıyor. Çünkü ayın 21'i geldiğinde hayatta kalmak için bunları yapması gerektiğine inanıyor.
Gerçekten de birkaç gün içinde öleceğine inandığını düşünürsek,
o zaman bazı yasal sınırları aşmanın bir zararı olmayacağını düşünüyor.
Genç ve aciz kurbanlar için tam bir intikam.
Didi başını evet anlamında salladı ve sonra da O'ya baktı. Emin olduğumuz bir şey var.
Neymiş o?
Eğer katil gerçekten de Charlie Grant ise sadece iki günü kaldı. Takvimini ayın 21'ine göre ayarladığını düşünürsek bu önümüzdeki 24 saat içinde.
Başka bir sapığın daha hedef olacağı anlamına gelir.
Üstelik de az önce ona geri iade ettiğimiz yarı otomatik 22'likle.
22. ayrımın sonu. Sayfa 291.